Iron 5 Mafya, Yeraltının Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 50. Cicero'cu saygıdeğerlik. Genel olarak Romalılar virtu sahibiydiler ama içlerinde bir Romalı vardı ki Sicilyalıların ve ileride de mafyanın gözünde apayrı bir yeri olacaktı. Bu kişi ünlü Romalı hatip ve yönetici Cicero idi. M.Ö. 106, M.Ö. 43. Dipnot, Romalı devlet adamı, felsefeci, hukukçu, hatip ve yazar olan Cicero, Sezar'la çeliştiği için Roma'dan uzaklaşmak zorunda kaldı. Sezar M.Ö. 44'te ölünce geri dönebildi. Antonius'a karşı Octavianus'u savununca devlet düşmanı ilan edildi. Başı kesilmek suretiyle idam edildi. Hatiplik devlet ve kanunlar üzerine üçleme bir eser yazmıştır. Sicilya'da kuestörlük yani idari yetkililik de yapan Cicero adanın kültürel gelişmesi için çaba sarf etti. Ancak daha sonra pretör yani adli yetkili Verres ile adayı yağma ettirdiği, halka baskı yaptığı için çelişti. Sonunda mahkemelik oldular ve Cicero hatiplik yeteneği sayesinde onu mahkum ettirdi. Herkesin saydığı kişinin gerçek iktidar sahibi olduğuna inanan Cicero, bu anlayışını Sicilya'da yöneticilik yaptığı süre içinde kabul ettirdi. Cicero onların en temel problemine parmak basmıştı ve bu yüzden onu hiç unutmadılar. Ezilmiş, aşağılanmış kişiliklerine ilaç olacak hangi kavram veya davranış varsa onu gene yabancılardan öğreniyorlardı. Geleceğin mafiyozoları da ondan esinlendiler ve saygıdeğer olmanın başlı başına bir özellik olduğuna inandılar. Sicilyalılar Cicero'dan öğrendikleri kavramı yüzyıllar sonrasına mafyaya taşıyacaklardı, tabii hayli çarpıtılmış biçimde de olsa. Virtu insanda kendine olan öz saygıyı hatırlatırken, Cicero'cu gelenek de onlara dıştan gelen yani başkaları tarafından saygı gösterilmeyi öğretiyordu. Bu temelinde seçkinci bir anlayıştı. Mafya üyeleri de seçkin bir temel veya sınıftan gelmeseler, hatta avama ait marazi tavırlar taşıyor olsalar bile aynı anlayışın bir tezahürüydüler. Bu sezarvari ruh hali bütün geleneksel mafya ileri gelenlerinde 3 aşağı 5 yukarı mevcuttur. İnsanları ekonomik olmaktan ziyade manevi bir sınıflamaya tabi tutarlar ve öldürme dahil onlara her şeyi yapmalarının doğal hakları olduğuna inanırlar. Toplumun büyük çoğunluğu sıradan insanlar onların gözünde bir sürüngenden farksızdır. Böylelikle kendilerini toplumun genelinden itina ile ayırırlar ve kendilerini diğerlerinden doğal olarak üstün görürler. Yaptıkları her şeyde bu doğal hakka dayanırlar ve topluma ait ön yargılar onları bağlamaz. Bütün bunlardan sonra Sicilyalıların tüm tarihi efendilerinden öğrendikleri ama kendilerine göre yorumladıkları saygıdeğer olma mücadelesidir. Aynı nedenle Sicilya tarihi hep bu eziklik duygusuyla mücadelenin tarihidir. Buna karşı geliştirecekleri formül de zamanla mafya olacaktı. Sicilya ruhuna Arap aşısı. Sicilya'ya her gelen kavmin oraya kendinden bir şeyler bıraktığını, ruhunun bir bölümünü adeta aşıladığını belirtmiştik. Ancak bu gelen kavimlerden birisi vardı ki Sicilya üzerine daha köklü etkileri olacaktı. Sicilya'da 287 yıl süren Arap etkisi Sicilya'nın her bakımdan çehresini değiştirecekti. Bizans etkisiyle Hristiyanlaşan Sicilyalılar bu kez bambaşka bir kültürle tanışacaklardı. Bu etki Arap-Müslüman etkisiydi. Zaten mafya kelimesini bile onlar adaya hediye edeceklerdi. Arapların daha önce de adayı almak üzere yaptıkları akınlar hep başarısız olmuştu. Ancak Arapların adaya asıl ilgisi 827 yılında bir ırz düşmanı olan Eufemius'un kışkırtmaları neticesinde olmuştu. Kuzey Afrika'ya kaçan ve Arapların yardımıyla yeniden iktidarı almayı planlayan Eufemius, Araplara bir teklif götürdü. Onlar adayı almalarına yardımcı olacaklar ve kendisini de imparator ilan edeceklerdi. Bu Araplar Fatimilerin, dipnot, Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Suriye'de egemendiler, Şiiliğin İsmailiye koluna bağlıydılar. Etki alanındaki Berberilerdi. Dipnot, ağırlıkla Kuzey Afrika'da yaşayan göçebe ya da yarı göçebe Arap toplulukları. Cengaverlikleri ve korkusuzlukları ile ün salan Bedeviler, aynı zamanda Fatimilerin hoşlanmadığı bir topluluktu. Sürekli otorite sorunları yaratıyorlardı. Bu anlamda Berberileri bir tehdit olarak görüyorlardı. Fatimiler de başlarına bela bu topluluğu sürekli savaşlara sürerek kırılmalarından yanaydılar. İşte Sicilya'ya ilk gelen Arap toplulukları da bu yüzden Bedeviler arasından seçilecekti. Arap emiri Adelkam komutasındaki Bedevi birlikleri direnen güçleri silerek sonunda bir kale kurmayı başardılar ve burada ilk Arap kolonisi kuruldu. Ardından 832'de Palermo düşecekti. 879'daki Siracusa kuşatmasıyla işgal tamamlanmıştı. Dipnot, Sicilya Mısır'daki halifeye bağlandı. Ancak çölden gelen bu insanların davranışları daha önce Avrupa'nın çeşitli coğrafyalarından gelenlerinkine hiç benzemiyordu. İşe önce devlet anlayışını değiştirmekle başladılar. Bu otoritenin dağıldığı değil, bir merkeze toplandığı bir devlet anlayışıydı. Dipnot, Sicilya fiilen üç emirliğe bölünmüştü. Bürokrasiyi tüm adaya dağıtarak tek merkezden yönetimi kolaylaştırıyordu. Güvenlikten sağlığa, maliyeden gümrüğe yepyeni bir devlet yapısı getirdiler. Her şey kayıt altına alınıyordu. Fakat kısa sürede emirlikler arasında çekişmeler de baş gösterecekti. Sonunda iş Kuzey Afrika'daki halife ile Sicilya'daki Araplar arasında anlaşmazlığa kadar varacak ve Sicilya Arapları bağımsızlıklarını ilan edeceklerdi. Sicilyalıların başında El Hakem vardı. Sonunda Mısır'daki halife Sicilya'ya tam teçhizatlı bir ordu yolladı. El Hakem yenildi. Ancak çelişkiler bitmedi ve yeni çelişkiler doğdu. Bu kez de yeni gelen Araplara karşı Sicilya'nın halkı ve yerli Müslümanlarla birleşerek mücadeleye başladılar. Afrikalı Araplar adayı bu iki kesime bırakarak çekildiler. Yıl 1038'di. Sicilya'daki ilk Arap-Sicilyalı ittifakının temelleri böyle atılacaktı. Daha sonra etkileri kalıcı olarak görülecekti. Norman döneminin ılımlı tavrı. Fakat bu durum fazla sürmedi. Sicilya bu kez de kuzeyden gelen savaşçı kavim Normanların saldırısına uğrayacaktı. Dipnot, İskandinav kökenli Viking soyuna dayanan halk, Fransa'daki Normandiya bölgesi onların isminden gelir. Norman kuvvetleri savaşçı şöhretlerinin de etkisiyle adada çok kısa sürede ilerlediler. Ancak onlar da kendi aralarında hükümdarlık hakkından dolayı sorunlar yaşıyorlardı. Norman veliahtları Robert ve Roger Papa'dan aldıkları yetkiyle Messina kentine dayandı. Bu arada çoğu Hristiyan olan yerliler adadaki Araplara saldırmaya başladılar. Hristiyan olan Normanların egemenliği işlerine daha fazla geliyordu. Sonunda Messina düştü ve Norman karargahı haline geldi. 1071'de Palermo'daki Arap direnişine rağmen kent kaybedildi. Artık Norman dönemi başlamıştı. Ancak Normanlar beklendiği gibi çıkmadılar. Barbar geçmişleriyle bilinen Normanlar Sicilya'da tam tersine çok uygar davrandılar. Müslümanlara baskı yoluna gitmediler. Hatta dini özgürlüklerini garanti altına aldılar. Adadaki bütün kavim ve dinlerle eşit mesafeli ilişkiler kurmaya özen gösterdiler. Dahası Arapları din değiştirmeye zorlayan Hristiyan din adamları engellendi, ceza gördüler. Sicilya'da baronluk kurumunu ilk kuran da Normanlar oldu. Savaşta yararlılık gösteren ve işbirliği yapan kişilere toprak ve mülkler dağıttılar. Bunların arasında Arap kökenliler de vardı. Böylelikle Sicilyalı ilk asiller sınıfının temelleri atılıyordu. Ancak Arapların Norman hakimiyetini benimsemeleri kolay olmadı. Afrika Müslümanlarının da etkisiyle Norman kumandanlara suikastlar düzenleyip dağlara kaçtılar. Bunu yaparlarken özellikle Marsala yakınlarındaki mağaraları, taş ocaklarını bir vurkaç üssü gibi kullandılar. Mafia ilk burada türedi ve ilk mafiyozolar kendilerini böyle adlandırıp görmeseler bile Araplar arasından çıkmışlardı. Bu gelenek ondan sonraki bütün Sicilya isyanlarında sürdü. Buna rağmen Müslüman-Hristiyan sentezine dayalı ilk Avrupalı devletin koşulları oluşuyordu. 1101 yılında Norman kralı Roger öldü, yerine ikinci Roger geçti. İşe iç karışıklıkları bastırmakla başladı, adada birlik ve düzeni sağladı. O da babası gibi Müslümanları düşman görmedi ve iki kesimi kaynaştırmanın yollarını aradı. Bu ılımlı tutum karşısında Müslümanlar da isyan girişimlerine son verdiler ve yeni krala karşı güvene dayalı bir sempati beslediler. Tüm hakları teminat altındaydı. Norman kralı da Arapların felsefe ve fendeki ileri durumlarından etkilendi ve onlarla yakınlıklar kurdu. Hatta huzursuzluk çıkartan Hristiyan baronları Araplardan seçtiği özel bir ordu ile vurdu. Bununla kalmayıp Arap kökenlileri devletin üst kademeleri dahil bürokrasinin önemli mevkilerine getirdi. Müslüman kurum ve geleneklerinden esinlenerek yeni makamlar oluşturdu. Bunlardan birisi de amirallik rütbesiydi. Bu mevkii daha sonra Hristiyan olmuş ama aslen Arap birine emanet etti. Araplara sarayında görevler verdi, onların alimlerine dersler verdirdi ve hep korudu. Dipnot, Arap bilgini İdrisi'yi sarayına aldırdı. İdrisi ona içinde dünya haritasının olduğu açıklamalı bir de coğrafya kitabını yazdırdı. Arap ve Müslümanlara tam bir can, mal, inanç garantisi sağladı. Onunla birlikte Araplar da artık yavaş yavaş kendilerini birer Sicilyalı gibi hissetmeye başlayacaklardı. Onun döneminde Sicilya'ya barış ve zenginlik gelmişti. Aynı nedenle Arap bilgin İbni Cübeyr eserinde Kral Roger'dan Allah ondan razı olsun diye bahsedecekti. Nitekim Roger'ın Arap Müslümanlarla fazla yakınlaşması ve engin hoşgörüsü papalığı rahatsız edecekti. Ordularını üzerine saldı ama yenildi. Sonunda Papa Innocent bizzat silah kuşanıp Roger'ın Arap Norman kuvvetlerinin üzerine saldırdı. Gene yenildiler. Papa Roger'ın istediği tüm ünvanları ona vermek zorunda kaldı. Kral Roger 56 yaşındayken öldü ve tahtı oğlu Wilhelm'e bıraktı. Fakat Wilhelm hemen Bizans İmparatoru Manuel Komnen ile Frederick Barbarossa'nın düşmanlığını üzerine çekti. Onlar da Sicilya'yı kendilerine katmak ve tümüyle Hristiyan bir devlete dönüştürmek için harekete geçtiler. 140 gemilik bir donanma ile Sicilya'ya saldırdılar ama yenildiler. Üstelik önemli komutanları esir alındı. Arap Sicilyalı Norman İttifakı halen direniyordu. Bunun üzerine baronların iç kışkırtmaları ile Palermo Piskoposu Hugh ile Nazır Majone'nin saray içi entrikaları gündeme gelecekti. Tam suikast hazırlığına kalkışacaklarken kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler ve biri diğerini öldürdü. Kral Wilhelm de ölünce henüz çocuk olan 3. Wilhelm tahta geçti. Sonuçta onun da iktidarı yasal çocuk olup olmadığı konusuyla karıştı. Bu kez sahneye Alman İmparatoru Henry çıktı. Dipnot, ilginçtir Sicilya halkı uyguladığı vahşetten dolayı Kral Henry'e Kiklop lakabı takmıştı. Demek ki Kikloplar halkın bilincindeki yerini koruyordu. Palermo'da kraliyet tacı giydi. Bir kaleye sığınan 3. Wilhelm ve Amiral Margaritus'un gözleri oyuldu ve hadım edildi. Annesi Sibyl ise bir manastıra kapatıldı. Ardından Henry de aniden öldü ve yerine oğlu Friedrich geçti. O da daha henüz 2 yaşındaydı ve vasisi olarak papa atanmıştı. Ne var ki Friedrich de Hristiyan entrikacıların planlarına uymayacaktı. Çocukluğundan itibaren Müslümanlar arasında büyüdü. İlk eğitimi de Müslümanlar tarafından verildi ve çocuk neredeyse kendi ana dilini öğrenmeden Arapçayı öğrenmişti. Felsefe, matematik, astronomi derslerini de Arap öğretmenler verecekti. Baba tarafından Alman, ana tarafından Norman olan çocuk daha 12 yaşında üstün bir zeka ve bilgi düzeyine sahipti. Aslında onu koruyan ve eğiten Sicilya'nın saraya yakın Arap asıllı baronları olmuşlardı. Bu yüzden Arap kültürüne büyük bir sempati içinde yetişti. Nihayetinde kral olabileceğine karar verildi. Kral Friedrich ise geriye kalan Araplardan 30 bin kişilik özel bir ordu kurdu ve onlara en sadık hizmetkarları muamelesi yaptı. Ayrıca saray hazinesini de bu Araplara emanet etti. Araplarla ilişkileri o kadar iyi idi ki Arapların hediye ettiği bir ata biniyor, savaşa batılı bir kral gibi değil, Arap sultanları gibi kuşanarak gidiyordu. Sarayı Müslüman uşaklarla doldurdu ve içlerinden yetenekli olanların elinden tutup yükselme fırsatları tanıdı. Çoğunun okuma masrafını kral bizzat kendi karşılıyordu. Ardından Emevi kökenli birçok kişiye daha baronluk ünvanı vererek geniş araziler dağıttı. Ayrıca Araplardan esinlenen bir anayasa, kanunlar ve kültürel reformlar gerçekleştirdi. Arap bilginleri destekleyerek fakülteler kurdurdu, tıp ilmini geliştirdi. 1250 yılında ölene dek de Friedrich bu tavrını koruyacaktı. Kısaca Sicilya, Ortaçağ Avrupası'nın karanlık koşullarında bile Kral Friedrich'in sayesinde Arap-Müslüman eksenli bir tür aydınlanma yaşıyordu. Dogmatizm ve dinsel ön yargılar törpülenmişti. Bu saraya nüfuz etmiş Araplar sayesindeydi. Arap Müslüman kültürü tarihin hiçbir döneminde ve hiçbir Avrupa krallığında olmadığı kadar gündelik hayatta bütünleşmiş bulunuyordu. Sicilya bu açıdan da bir istisna gibi duruyordu. 400 yıla yakın Sicilya topraklarında bir arada olmuş, kimi kez savaşmış, kimi kez de barış içinde kalmış Araplar ve Sicilyalılar zamanla kendilerine özgü bir sentez oluşturacaklardı. Bu ilginç sentez çok daha sonra mafya adı altında ortaya çıkacak olgunun sacayaklarından biri olacaktı. Berberi etkisi ve oba kültürü. Yüzeyden bakıldığında Arap etkisi hep saray çevresi ve yönetici sınıfla sınırlı kalmış görünüyordu. Peki toplum içinde bu etkileşim nasıl sağlanmıştı? Hangi biçimler almış ve nerelere uzanmıştı? Bu ilişkinin temellerini anlamadan Sicilya'da mafya denen oluşumun neden ve nasıl ortaya çıktığını da anlamak mümkün değildir. Burada ilk göze çarpan berberi sosyal örgütlenmesinin temeli olan oba anlayışıydı. Bu anlayış Batı'nın çekirdek aile ya da kan bağına dayalı ve küçük sayılı aile anlayışının tam tersiydi. Çöl koşullarından ve düşman kabileler ile haydutlara karşı savunma gereksiniminden doğan berberi tarzı geniş aile kavramı zamanla Sicilyalıların aile anlayışına da yer edecek ve bütünüyle aile eksenli bir örgütlenme olan mafyanın sosyal temellerinden birini oluşturacaktı. Berberiler yaşamak için geniş aile kavramının koruyucu kalkanına sığınacaklardı. Aslında her berberi obası kendi çapında tıpkı mafya gibi bir devlet şeklinde örgütlenmişti. Kendi kuralları, iç hukuku ve askeri düzeni olan bir sosyal yapılanmaydı. Ancak oba kavramı sadece kandaşlar arasındaki sayısal çokluğa dayanmıyordu. Tam tersine kandaş ailenin dışında kalanlar da obaya dahil olarak ailenin eşit birer parçası olabiliyorlardı. Zaten çöl koşullarında bir aile ne kadar sayıca çok olursa olsun rakip kabilelerin kervan soyguncularının saldırılarına uzun süre dayanamazdı. Bu yüzden oba güvenlik ihtiyacının bir gereği olarak doğdu. Her obanın temelinde bir çekirdek aile, güçlü aile bulunsa bile tıpkı mafya ailesi gibi oba bundan farklı ve daha fazla bir örgütlenmeydi. Her oba mensubu kan bağı bulunsun veya bulunmasın obanın bir parçasıydı. Böylelikle aile kavramı kan bağı kavramının dışına taşıyor, buna dostlar, kabul görenler, sonradan dahil olan birçok unsur katılabiliyordu. Zorluklarla ve tehlikelere karşı koyabilmek için oldukça akılcı olarak üretilmiş bir modeldi bu. Berberi sosyal örgütlenmesi bu anlayışa göre şekillenirken bu çadır yaşamlarındaki yerleşim düzenlerine kadar yansıyordu. Tam ortada asıl çekirdek ailenin reisi yani kurucu aile, onun oğulları, kardeşi ve kardeş çocukları, ardından hizmetkarlar ve obaya sonradan dahil olanlar yer alıyordu. Baba erkil düzene göre yapılanan oba her koşulda ve hiçbir zaman birbirinden ayrılmıyor, herkes obanın dirliğinden, koruma ve kollanmasından sorumlu oluyordu. O yüzden onlar batılı aile anlayışının tersine basit bir hane halkı ya da sayısal bir aradalık değillerdi. Temelinde dış dünyadan gelebilecek tehlikelere karşı toplu savunma ihtiyacı yatıyordu. Oba ne kadar geniş ve sayıca çok olursa dış tehdide o kadar karşı koyabilirdi. Bazen de birkaç oba bir araya gelerek en güçlü obanın etrafında yeni bir oba örgütlenmesine de gidebiliyorlardı. Merkezde şeyhin yani şefin olduğu obanın gündelik işleri dahil her şeye karar verdiği bu düzende oba gerçekte devletvari siyasi bir örgütlenme olmanın yanı sıra her obanın kendi bayrağı, sınırları ve savaş naraları vardı. Aynı zamanda askeri bir birlikti. Kabilenin erkekleri, kadınları, çocukları obanın bekasını korumakla yükümlüydüler. Bu yüzden berberi erkekleri çok iyi savaşçıydılar ve hepsi de birer onur adamıydı. Ancak obanın fonksiyonları bunlarla sınırlı değildi. Oba aynı zamanda bölgesindeki köyleri korur ve her yıl sonunda onlardan, tıpkı mafya gibi, belli bir koruma haracı alırdı. Şeflik en güçlü ailenin reisinden seçiliyor, diğer aile reisleri ise emmi oğlu oluyorlardı. Şef ya da şeyh baba gibi emsalleri içinde en önde olandı. Yönetimine itiraz eden olursa obayı terk etmekte özgürdü. Şef savaştan korkup yılmamalı, düşmana karşı sert ama oba halkına karşı yumuşak ve şefkatli davranmalıydı. Eğer şef ölecek olursa yerine akrabasından en yaşlı veya en saygın üye geçerdi. Eğer oba bir nedenle zayıf düşerse bir başka obanın kanatları altına girerek daha büyük birlikler oluştururdu. Birleşen obalar ise kabileleri oluştururdu. Hiyerarşi her zaman savaş gücü ve asalete göre belirleniyordu. Oba mensupları arasında anlaşmazlık çıkarsa şeyh aynı zamanda yargıç oluyor, belli şeriat yani hukuk çerçevesinde adalet dağıtıyordu. Obayı zayıflatmamak için ölüm cezası bile diyet mekanizması ile dengeleniyor ve fire vermeleri engelleniyordu. Obanın dışa kapalı, tümüyle kendine özgü iç işleyişi ve töreleri vardı. Bu onları bir arada tutan tutkal vazifesi görüyordu. Bu konuda atılacak en ufak bir yanlış adım veya zafiyet obayı çözülmeye götürebilirdi. Berberi sosyal düzeni tümüyle bir oba düzeniydi. Geniş aile merkeze oturuyor. Kan bağı kavramı genişliyor. Ancak Sicilya'da Arap kültürü denen olgu tek kaynaktan beslenmiyordu ve bu anlamda homojen değildi. Belki Sicilya'ya ilk ayak basan Berberi Arapları oldu ama daha sonra onlara Emeviler de eklenecekti. Ve bu iki kültür Arap ortak paydasında toplansa da aslında iki farklı anlayışa tekabül ediyordu. Berberiler Arap kültürünün daha alt kesimini oluşturur ve avama ait özellikler gösterirken Emevi kültürü daha üst ve rafine bir kültür olup seçkin nitelikler taşıyordu. Ayrıca Emeviler daha kültürlü, ince ruhlu ve sanatkar kesimini oluştururken Berberiler onlara oranla daha eğitimsiz, kaba ve ellerinden savaşmak dışında bir iş gelmez kesimini oluşturuyordu. Bu yüzden Berberiler Sicilya yönetimine nüfuz etmekle zorlanırken Emevilerin saraya kabulü ve yükseltilmeleri daha kolay oldu. Bu aynı zamanda bir üst kültür ve alt kültür çatışmasına denk geliyordu. Diğer bir deyişle Berberiler çöl kültürünü temsil ederlerken Emeviler medeni yani şehirli karakterdeydiler. Nitekim Sicilya'da huzursuzlukları hep Berberi kökenliler çıkartır, dağlara mağaralara onlar çekilirken Emevi medeni kökenliler Sicilya üst sınıflarıyla ortak hareket ediyorlardı. Emevi Araplar halktan kopuk saray içi entelektüel uğraşlarla iştigal ederlerken Bedeviler ise gitgide Sicilya'nın yerli halkına yanaşıyor, onlarla iç içe yaşıyordu. Bu anlamda mafyanın da ileride bir alt sınıflar hareketi olarak doğması tesadüfi değildi. Gerçi Berberilerin çoğunluğu artık çadırlarda yaşamıyorlardı ama oba anlayışlarını da terk etmemişlerdi. Aynı geniş aile birimini koruyorlar, dayanışma kültürünü sürdürüyorlar ve koruma hizmeti sağlıyorlardı. Dipnot, bugün de mafyanın en önemli özelliği aile ve hemşerilik dayanışmasıdır. Kırdan kente göç olgusu tıpkı 1000 yıl öncenin Berberi Bedevilerin alışkanlıklarını değiştirmediği gibi, köyden kente göç de zihniyet ve yaşama biçimlerini değiştirmiyor. Artık oba yok ama davranış kodları aynı. Aradaki benzerlikler ilginçtir. Dolayısıyla güçlerini de koruyorlardı. Onlarla iç içe yaşayan Sicilya'nın yerlileri de zamanla geniş ailenin faydalarını keşfetmeye, Berberileri örnek almaya başlayacaklardı. Onlar da kendi obalarını kurup dayanışma ve korunma kapasitelerini genişleteceklerdi. Dar kalan hane halkı anlayışı giderek nitelik değiştirecekti. Artık herkes sırtını geniş aileye dayamak istiyordu. Mafya ise zamanla ve tümüyle bu geniş ailenin bir ürünü olacaktı. Dikkatle bakılırsa mafyanın aslında tümüyle bir oba anlayışı üzerine oturduğunu görebiliriz. Geleceğin mafya klanı da aslında modern bir oba olacaktı. Hristiyan ünvanların kimlik değişimi, şeyhten barona Araplar. Normanların kontluk, baronluk, prenslik gibi ünvanları dağıtması da sosyal ve sınıfsal dengeleri bütünüyle değiştirecekti. Dipnot, bu kavramlar Berberilerdeki şeyhlik, emirlik kavramlarına denk düşüyordu. Roger, 2. Wilhelm ve 2. Friedrich'in yakınlaşma politikaları Arapları Sicilya'daki sosyal, siyasal ve iktisadi yaşamın bir parçası haline getirecekti. Özellikle Arapların askerlik hizmetinde kullanılması, onların ödüllenmesi neticesini de beraberinde getirecekti. Böylelikle kontluk, baronluk, prenslik gibi ünvan ve imkanlar sadece Norman, Sicilyalı Hristiyan unsurlara değil, aynı zamanda Araplara da dağıtıldı. Dipnot ortaya bir tür küçük Osmanlı modeli çıkmış gibi sanki. Ancak Araplar Hristiyan ünvanlarını almalarına rağmen elde ettikleri mevki ve yetkileri oba gibi ve birer şeyhlik, emirlik zihniyetiyle yönetmeye devam ettiler. Gerçekte birer derebeylik kurumu olan bu yapılar oba anlayışına göre yeniden kurgulandı. Sonunda ortaya bir Arap baronlar olgusu ortaya çıkacaktı. Oysa Hristiyan baronluk anlayışında baron seçkin, yönetici ve toprak sahibiydi ve geri kalanlar tebaasını oluştururdu. Fakat Arap baronlarla birlikte tebaa kavramı ortadan kalkıp herkes Arap baronun obasının, dolayısıyla ailesinin bir parçası haline geliyordu. Arap baron ayrı bir sınıfın temsilcisi gibi değil, onlardan biri olarak obanın şeyhi konumuna geliyordu. Böylece yüzlerce yılda süzülerek gelen aristokrasi sınıfsal niteliğini kaybediyor, ortak yaşama kültürünün bir motifi haline geliyordu. Arap baronla tebaası artık karşıt unsurlar olmayıp kandaş veya değil, aynı akraba yapının bir parçasıydılar. Dolayısıyla tebaalarıyla ilişkileri de Orta Avrupa ve Kuzey İtalya'daki gibi değildi. Arap baron sınıf çelişkisini de ortadan kaldırmıştı. Dipnot, belki de Sicilya'da klasik bir burjuva demokratik devrimin olamamasının bir nedeni de buydu. Üzerinde düşünülmeye değer. Arap baronun iktidarı sopadan önce moral bir iktidardı. Arap baron kendiliğinden virtu sahibiydi. Bu durum Sicilya'nın yerlilerine de cazip geliyordu. Ayrışan merkezi ve yerel değerler. Sonunda her kesimden insan Arap baronun koruyucu otoritesi altına girmeye, geniş akrabalık bağı içinde erimeye ve ondan başka otorite tanımamaya başladı. Bu güçlenme baronların hükümdarlar karşısındaki konumunu da pekiştiriyordu. Artık hükümdarlar bile baronlara eskisi kadar söz geçiremiyordu. Baronlar hemen aralarında birleşip krala tavır alıyorlardı. Bu durum entrikaları daha da arttıracaktı. En sonunda Kuzey İtalya'daki bürokratik devlet ile Sicilya'daki yerel otoriteye dayalı yerel ahlak ve hukuk anlayışı çelişecekti. Yerel ahlak kendi tipini yetiştirirken bu çoğu kez devletin beklentilerine ters oluyordu. Yerel ahlak aslında tümüyle berberi anlayışına dayalı gelişiyordu. Ancak işler zamanla normal mecrasından çıkacaktı. Bu anlayışın kuzeye doğru yayılması ve Arap Müslüman olmayan unsurları da etkisi altına almasıyla birlikte bozulmalar, yanlış yorumlamalar ve hatta kasıtlı çarpıtmalar baş gösterdi. Devletin hukuku gitmiş yerine tümüyle göze göz, dişe diş ya da kıssasa kıssas diyebileceğimiz bir anlayış gelmişti. Öç ve intikam kavramları yerel hukukça meşru kabul edilen tavırlar halini almaya başladı. Otorite mahiyas, yani fiyakacı, hiçbir şeyden korkmayan kavramında simgelenen saygıdeğerlik ve kişisel gücün şöhretine göre düzenleniyordu. Daha önceki dönemlerde egemen olan Roma hukuku giderek silinmekteydi. Yerine kıssas hukuku geçiyor, en basit anlaşmazlıklar dahi çabucak kan davasına dönüşüyor ve durum giderek anarşik bir hal alıyordu. Önceleri İslam hukukunun dengeleyici ve frenleyici yanlarıyla bir nebze de olsa engellenen bu gibi tavırlar zamanla çığırından çıktı ve özellikle kırlarda kaba gücün etkin olduğu bir anlayış uç vermeye başladı. Yerel hukuk zamanla diğer tüm hukukların üstüne baskın çıkacaktı. Artık kim gelirse gelsin, hangi otorite kendini dayatırsa dayatsın, Sicilyalıların dünyasına giremezdi. Artık Sicilya bambaşka bir yöne doğru evriliyordu. Ancak bu altyapıya birkaç unsur daha eklenmesi gerekiyordu. Zaman gerekli şartları demlemekle meşguldü. 5. ayrımın sonu. Sayfa 62.